Kitabın adı Görkemli Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 7. ayrım. 6. Ertesi sabah omzunun sancısı, Mavis'in programının son bölümündeki sesi kadar keskindi. Eve, Finney ile birlikte geçirdiği fazladan birkaç saatin ve yatakta yalnız geçirdiği gecenin hiçbir etkisi olmadığını itiraf etmeliydi. Ağrı kesicilerden pek hoşlanmazdı ama cenaze töreninden önce birazcık almak zorunda kalmıştı. Finney ile birlikte küçük bir balık yakalamışlardı. David Angelini son 6 ay içinde banka hesabından 3 kez büyük miktarda para çekmişti ve tutarı 1.600.032 Amerikan dolarını buluyordu. Bu miktar bütün birikiminin 1/4'ünden fazlaydı ve hepsini kredi belgesi ve nakit olarak çekmişti. Randall Slade ve Mirina ile ilgili araştırmalarına hala devam ediyorlardı ama henüz herhangi bir şey bulamamışlardı. Sadece evlilik hazırlığında sevimli ve mutlu bir çift gibi görünüyorlardı. Gri takımını giymek için dolabından alırken, insanın uçurumun kenarındayken nasıl mutlu olabileceğini düşündü. Önünü iliklemeye başladığında, ceketin lanet olasıca düğmesinin hala kayıp olduğunu fark etti. Rourke'un düğmeyi hala cebinde bir batıl inanç sembolü gibi taşıdığını hatırladı. Onunla karşılaştığından beri bu takımı ilk kez giyiyordu. O günde bir cenaze töreni vardı. Saçını aceleyle taradıktan sonra dairesinden ve anılarından uzaklaştı. St. Petri'ye vardığında ortalık ana baba günüydü. 5. bölgede bütün caddeler en iyi biçimde hazırlanmış üniformalılarla doluydu. Eve, ölenin bütün polislerin saygı duyduğu bir onur muhafızı olduğunu düşündü. Normalde son derece yoğun olan caddelerin hava ve yer trafiği kesilmişti. Basın mensupları ise görkemli bir geçit alayı gibi geniş cadde boyunca sıralanmışlardı. 3. üniformalı memur da kendisini durdurduktan sonra Eve rozetini çıkarıp ceketinin yakasına iğneledi ve hızlı adımlarla ilerleyip ağıtların yükseldiği antik kilise binasına girdi. Kiliselere pek önem vermezdi. Araştırmak bile istemediği nedenler yüzünden kendini suçlu hissetmesine neden olurdu böyle yerler. Salon bal mumu ve tütsü kokularıyla kaplanmıştı. Bazı törenlerin ay kadar yaşlı olduğunu düşündü sıralardan birine yerleşirken. Cecily Towers'ın ailesiyle o sabah doğrudan konuşmak konusunda umudunu keserek önce herkesle birlikte gösteriyi izlemeye karar vermişti. Katolik ritüelleri son 20 yıl içinde biraz daha Latin köklerine dönmüştü. Eve, bu gelişimin konuya biraz mistisizm ve bir birlik duygusu kattığını düşündü. Ölü için yapılan ayinde antik bir dilin kullanılması ona göre daha doğruydu. Rahimin sesi yüksek tavanlardan yankılanırken cemaat de aynı biçimde ona karşılık verdi. Eve sakin ve dikkatli bir şekilde kalabalığı gözlemliyordu. Kodamanlar, politikacılar başları eğik halde oturuyorlardı. Aileyi rahatça görebileceği bir mesafede oturmuştu. Finney yanına gelip oturduğunda başını eğdi. "Angelini," diye mırıldandı Eve. "Sanırım yanındaki de kızı. Onun yanındaki de nişanlısı." "Hı hı." Eve çifti inceledi. Genç ve çekici. Kız annesi gibi ince yapılıydı ve sarışındı. Giydiği siyah matem elbisesi boynundan başlayıp ayak bileklerine kadar uzanıyordu ve kolları bileklerine kadar örtülüydü. Ağlamaktan şişmiş gözlerini gizlemek için peçe ya da gözlük takmamıştı. Acılı, basit, sade ve doğal bir tavrı vardı. Yanında oturan Randall Slade uzun boyluydu ve bir kolunu kızın omzuna atmıştı. Çarpıcı, neredeyse öldürücü denecek kadar yakışıklı yüzü gördüğünde Eve kendi bilgisayarında oluşturduğu görüntüyü hatırladı. Geniş bir çene, uzun bir burun ve çukur gözler. İri yarı ve sert görünüşlüydü ama elini kızın omzuna nazik bir şekilde yerleştirmişti. Angelini'nin diğer tarafında oturan kişi oğluydu. David babasıyla arasında az bir mesafe bırakarak oturmuştu. Bu oturuşu beden dilinde aralarında bir sürtüşmenin olduğunu haber verir gibiydi. İfadesiz bir yüzle doğruca ileriye doğru bakıyordu. Babasından biraz daha kısaydı ve saç rengi kız kardeşine göre biraz daha koyuydu. Eve ayrıca delikanlının yalnız olduğunu düşündü. Son derece yalnız. Aile sırası George Hammett'la tamamlanıyordu. Onların hemen arkasında kumandan eşi ve ailesiyle birlikte oturuyordu. Rourke'un orada olduğunu biliyordu. Eve daha önce onu bir sıranın ucunda, yanında gözleri yaşlı bir sarışınla birlikte görmüştü. Eve ona şimdi tekrar baktığında, yanındaki kadına doğru eğilmiş halde bir şeyler mırıldanırken gördü. Söylediği her neyse, kadın başını onun omzuna gömmüştü. Kıskançlıktan doğan ani bir öfke sancısıyla Eve başını başka tarafa çevirdi ve C.J. Morse'u gördü. Bu aşağılık piç buraya girmeyi nasıl becerdi? Koyu bir Katolik olan Feeney, kilisede bu tarz kelimelerin kullanılmasından dolayı yüzünü buruşturdu. Kim? Morse. Saat 8 yönünde. Feeney onun baktığı tarafa bakınca muhabiri gördü. Böyle bir kalabalıkta bunun gibi insanlar bence güvenliği aşmakta pek de zorlanmazlar. Eve sırf kendini tatmin etmek için onu kalabalığın içinde paylamayı düşündü ama sonra bunun sadece onun işine yarayacak şekilde dikkat çekmekten öteye gidemeyeceğine karar verdi. Boş ver onu. Feeney'in yüzünde çimdik yemiş birinin ifadesi belirdi. Tanrı aşkına Dallas, sen Patrick'teyiz. Tanrı bu herif gibi çakallar yaratmaya devam edecekse böyle şikayetleri dinlemeye de katlanmalı. Biraz saygılı ol lütfen. Eve eliyle yüzünü kapatan Mirina'ya baktı. Fazlasıyla saygım var dedi. Hem de çok fazla. Bunu söyledikten sonra Feeney'in yanından kalktı ve dışarı çıkmak için sıranın sonuna doğru yürüdü. Feeney ona yetiştiğinde üniformalı görevlilerden biriyle konuşmasını yeni bitiriyordu. Sorun nedir? Biraz temiz havaya ihtiyacım vardı. Kiliselerin kokusu ona daima ölümü ve ölüleri hatırlatırdı. Ve o piçe bir sürpriz hazırlamaya karar verdim. Yüzünde bir sırıtışla Feeney'e döndü. Üniformalılar onu arıyorlar. Üzerinde herhangi bir görüntü ya da ses kayıt cihazı bulurlarsa el koyacaklar. Mahremiyet kanunu. Onu kızdırmaktan başka bir işe yaramaz bu. Güzel, o da beni kızdırıyor. Caddeyi doldurmuş olan basın mensuplarına bakarak derin bir iç çekti. Toplumun her şeyi bilmeye hakkı varsa lanet olsun. Ama en azından bu muhabirler kurallara uygun oynuyorlar ve içeride bana söz ettiğin aileye saygının birazını gösteriyorlar. Bu sözlerinden içeride yapacak bir işin kalmadığını anlıyorum. Orada yapabileceğim herhangi bir şey yok zaten. Rourke'la birlikte oturacağını sanıyordum. Hayır. Feeney başıyla onayladı ve fındık paketini almak için elini cebine atmak üzereydi ki nerede olduklarını hatırladı. Sana batan bu mu evlat? Neden söz ettiğin hakkında hiçbir fikrim yok. Herhangi bir şey düşünmeden yürümeye başladı. Durdu ve çevresine bakındı. O yanındaki sarmaş dolaş oturduğu sarışın da kimin nesiydi? Bilmiyorum. Feeney dişlerini sıkarak derin bir iç çekti. Ama güzel bir kadındı. Rourke'u senin için sıkıştırmamı ister misin? Kapa çeneni. Ellerini cebine soktu. Kumandanın karısı evde küçük ve özel bir tören yapacaklarını söyledi. Bu gösteri sence ne kadar sürer? En azından bir saat daha. Ben polis merkezine gidiyorum. 2 saat sonra kumandanın evinde buluşuruz. Patron sensin. Küçük ve özel bir törenden kastedilen, kumandanın şehir dışındaki evine 100'den fazla insanın doluşması demekti. Midelerin zırıltısını bastırmak için yemek ve acıyı azaltmak için içki servisi yapılıyordu. Mükemmel ev sahibesi Anna Whitney, Eve'i görür görmez ona yaklaştı. Sesini olabildiğince alçak tutmaya çalışırken yüzünde yapmacık ama kibar bir ifade vardı. Temen, bunu şimdi burada yapmak zorunda mısınız? Bayan Whitney, elimden geldiğince sessiz hareket edeceğim. Bu soruşturma aşamasını ne kadar çabuk tamamlarsam, Savcı Towers'ın katilini de o kadar çabuk buluruz. Çocukları yıkılmış durumda. Zavallı Mirina ayakta zor duruyor. Eğer siz... Anna... Kumandan Whitney bir elini eşinin omzuna koydu. Temen Dallas'ın işini yapmasına izin ver. Anna cevap vermedi. Sadece döndü ve sessizce uzaklaştı. Bugün çok sevdiğimiz bir dostumuza veda ettik. Anlıyorum kumandan. İşimi olabildiğince çabuk bitireceğim. Mirina'ya dikkat et Dallas. Şu anda son derece hassas. Evet efendim. Belki önce onunla yalnız konuşabilirsem... Bunu ayarlarım. Kumandan yanından ayrıldıktan sonra Eve girişe doğru yöneldi ve doğruca Rourke'la burun buruna geldi. Teğmen, Rourke, elindeki şarap kadehine baktı. Görevdeyim. Ben de öyle düşünmüştüm. Bu sizin için değil zaten. Eve, onun bakışlarını izlediğinde köşede oturan sarışını gördü. Doğru, bütün tüyleri diken diken olmuştu. Hızlısın. Fakat Eve uzaklaşmadan önce Rourke onu kolundan yakaladı. Sesi de bakışları gibi kasıtlı olarak duygusuzdu. Susanna benim ve Cecily'in ortak bir arkadaşımız. Ölen eşi polisti ve görevde öldürülmüştü. Cecily de onun katilini içeri tıkmıştı. Susanna Kimball, dedi Eve, mahcubiyetini göstermemeye çalışarak. Kocası iyi bir polisti. Bana da öyle söylediler. Yüzünde belli belirsiz bir gülümsemeyle Eve'in kıyafetini inceledi. Bu şeyi yakmanızı umarım. Gri size yakışmıyor Teğmen. Ben defile için gelmedim. Şimdi izin verirsen... Rourke genç kadının kolunu biraz daha sıktı. Randall Slade'in kumar sorunu senin için iyi bir ipucu olabilir. Birçok kişiye çok fazla borcu var. David Angelini'nin de öyle. Bu doğru mu? Kesinlikle doğru. Ben o birçok kişiden biriyim. Eve'in bakışları sertleşti. Ve bunun ilgimi çekebileceğini şimdi düşündün. Kendi hesabımı yeni inceledim. Vegas 2'deki kumarhanelerimden birine oldukça yüklü bir borcu var. Ayrıca birkaç yıl önce Sektör 38'de gerçekleşen rulet, bir kızıl afet ve bir ölümle ilgili skandal söz konusu. Ne skandalı? Polis sensin, dedi ve gülümsedi. Sen bul. Eve'i yalnız bırakıp dul sarışına doğru yürüdü ve onun elini tuttu. Mirina, çalışma odamda seni bekliyor, dedi Whitney, Eve'in kulağına eğilerek. Fazla zamanını almayacağın konusunda söz verdim. Almayacağım. Rourke'un ayağa diktiği tüylerini yatıştırmaya çalışarak salon boyunca kumandanı izledi. Kumandanın evdeki ofisi, polis merkezindeki kadar gösterişli olmasa da Whitney'in karısının dişil zevkinin burayı etkilemesine izin vermediği belliydi. Duvarlar bej rengi, halı daha koyu renk ve geniş koltuklar kahverengiydi. Çalışma masası odanın ortasındaydı. Köşedeki pencerenin yanında Mirina Angelini, üzerinde uzun matem elbisesiyle bekliyordu. Whitney önce onun yanına giderek sakince konuştu ve elini tutup sıktı. Eve bir uyarı bakışı attıktan sonra odadan çıktı. ''Bayan Angelini'' diye başladı Eve. ''Annenizi tanırdım. Onunla çalıştım ve ona hayranlık duyardım. Kaybınız için gerçekten çok üzgünüm.'' ''Herkes öyle'' diye cevap verdi Mirina, yanakları kadar donuk ve kırılgan bir sesle. Koyu renk neredeyse siyah olan gözleri cam gibiydi. ''Onu öldüren kişi dışında, sanırım. Size fazla yardımcı olamayacağım için şimdiden özür dilerim Teğmen Dallas.'' Üzerimde çok fazla baskı olduğu için bir yatıştırıcı hap aldım. Başkalarının da size söyleyeceği gibi bu benim için son derece zor. Siz ve anneniz oldukça yakındınız. Hayatımda tanıdığım en harika kadındı o. Onu bu şekilde kaybetmişken neden sakin ve metin olacakmışım ki? Eve ona yaklaşıp geniş koltuklardan birine oturdu. Ben bunun için herhangi bir neden göremiyorum. Babam toplum önünde güçlü görünmemi istiyor. Mirina yüzünü pencereye döndü. Ben onu utandırıyorum. Babam için görünüş çok önemlidir. Anneniz de onun için önemli miydi? Evet, özel ve iş hayatları birbirine karışmıştı. Boşanmaları bunu değiştirmedi. O da çok üzgün. Derin bir iç çekti. Bunu dışa vuramayacak kadar gururludur ama o da incindi. Annemi çok severdi. Onu hepimiz severdik. Bayan Angelini, bana annenizi en son gördüğünüzde ne ya da kim hakkında konuştuğunuzu ve ruh halinin nasıl olduğunu söyleyebilir misiniz? Ölümünden önceki gün bir saatten uzun bir süre, belki daha da uzun telefonla konuştuk. Düğün planları yapıyorduk. Gözleri doldu ve çok geçmeden yanaklarından yaşlar süzüldü. İkimiz de düğün planlarıyla çok meşguldük. Ona kıyafetlerin tasarımlarını göndermiştim. Düğün tuvaletleri, gelin annesinin tuvaleti. Hepsini Randall tasarlıyordu. Kıyafetler hakkında konuştuk. Annemle yaptığım son konuşmanın moda hakkında olması sizce de çok sığ değil mi Teğmen? Hayır, bana sığ görünmüyor. Tam aksine dostça görünüyor. Sevgi dolu. Mirina elini dudaklarına bastırdı. Gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? Evet, öyle. Siz annenizle ne hakkında konuşursunuz? Benim annem yok. Hiç olmadı. Mirina gözlerini kırpıştırdı ve sonra doğruca Eve baktı. Ne kadar tuhaf. Bu nasıl bir duygu? Ben... Duygularını açıklamasının mümkün olmadığını düşündü. Sizin deneyimlerinize hiç benzemiyor Bayan Angelini, dedi Eve nazikçe. Annenizle konuşurken kendisini endişelendiren herhangi bir şeyden ya da birinden söz etti mi? Hayır, eğer işi kastediyorsanız o konuda pek konuşmazdık. Kanunlarla pek ilgilenmem. Birkaç gün için buraya gelecek olmamdan dolayı son derece heyecanlı ve sevinçliydi. Çok güldük. İş ortamında nasıl bir imajının olduğunu biliyorum. Ama benimle, aileyle birlikteyken çok daha yumuşak ve rahattı. George'la ilgili ona takıldım. Randy benim gelinliğimi tasarlarken bir tane de annem için tasarlayabilirdi. Ne cevap verdi? Sadece güldük. Annem gülmeyi severdi dedi. Yatıştırıcının etkisini göstermeye başladığını belli eder bir şekilde hülyalı konuşarak. Gelinin annesi olmaktan çok fazla keyif aldığını, kendisi de gelin olup başkalarına baş ağrısı vermek istemediğini söyledi. George'a çok düşkündü ve bence iyi bir çifttiler. Ama annemin ona aşık olduğunu sanmıyorum. Sanmıyor musunuz? Hayır. Bakışları donuklaştı ve dudaklarına hafif bir gülümseme yayıldı. Birini sevdiğinizde onunla olmak istersiniz, öyle değil mi? Onun hayatının bir parçası olmak ve onun da sizin hayatınızın bir parçası olmasını istersiniz. George'la ilgili bu tür düşünceleri yoktu. Kimseyle. Peki Bay Hammett onunla bu tür şeyler istiyor muydu? Bilmiyorum. İstiyorduysa bile ilişkilerinin olduğu gibi devam etmesine ses çıkarmıyordu. Ben de ses çıkarmıyorum, diye mırıldandı. Burada olup olmadığımdan bile emin değilim. Eve, Mirina'nın biraz daha ayık kalmasını istiyordu. Konsoldan su istemek için yerinden kalktı. Bardağı aldıktan sonra Mirina'nın eline tutuşturdu. Bu ilişki annenizle babanız arasında bir sorun yarattı mı ya da Bay Hammett'la babanız arasında? Biraz tuhaftı ama kimse rahatsız görünmüyordu. Mirina tekrar gülümsedi. Şimdi son derece uykulu ve gevşemiş görünüyordu. Pencerenin çıkıntısına kollarını dayayıp uykuya dalabilirdi. Bu aslında oldukça ilginç. Babamı tanısaydınız anlardınız. Bu durumun kendisini rahatsız etmesine ya da etkilemesine izin vermezdi. George'la hala arkadaş. Elinde tuttuğunu daha yeni anlamış gibi bardağa baktı ve kibarca yudumladı. Evlenmeye karar verselerdi babam nasıl davranırdı bilmiyorum. Ama şimdi konu bu değil zaten. Babanızın işiyle ilgileniyor muydunuz Bayan Angelini? Moda dalında. Roma ve Milan'daki bütün mal alımlarını ben yapıyorum. Paris ve New York'taki mağazalarımıza nelerin gönderileceğine ben karar veriyorum. Defilelere katılmak için yolculuk yapıyorum ama bundan pek hoşlandığımı söyleyemem. Gezegenden dışarı çıkmaktan hoşlanmıyorum. Ya siz? Eve onu kaybetmeye başladığının farkındaydı. Ben hiç gitmedim. Ah! İğrenç bir şeydir. Ama Randy bayılır. Bunun bir tür macera olduğunu düşünür. Neyse. Ne diyordum ben? Bir eliyle altın sarısı saçını sıvazlarken bardağın yere düşmemesi için Eve tam zamanında yetişti. Mal alımından söz ediyordum. Giysiler almayı severim. İşin diğer kısımları beni hiç çekmedi. Anneniz ve babanız George Hammett'la birlikte Mercury'nin hissedarlarıydılar. Elbette. Mercury'yi nakliye ihtiyaçlarımız için çok sık kullanırız. Gözlerini zorlukla açık tutuyordu. Hızlı ve güvenilir. Ailenin mülkleriyle ilgili bildiğiniz herhangi bir sorun var mıydı? Hayır, hiç yoktu. Farklı bir taktik denemenin zamanıydı. Anneniz Randall Slade'in kumar borçlarının farkında mıydı? Mirina ilk kez yaşam belirtisi gösterdi ve öfkesi donuk gözlerinde parladı. Aniden uyanmış gibiydi. Randall'ın borçları annemin sorunu değil, benim ve nişanlımındı. Onlarla ilgili gerekli şeyleri yapıyoruz. Annenize söylemiş miydiniz? Çaresine bakılan bir sorunla ilgili onu endişelendirmenin gereği yoktu. Randall'ın kumar sorunu vardı ama yardım aldı. Artık oynamıyor. Borçlar büyük mü? Ödeniyor, dedi Mirina soğuk bir tavırla. Gerekli düzenlemeler yapıldı. Anneniz oldukça zengin bir kadındı. Servetinin büyük bir bölümü size kalacak. Ya yatıştırıcı ya da acı yüzünden Mirina bilincini kaybetmeye başlamıştı. Soruları artık algılamıyordu bile. Evet ama annem orada olmayacak, değil mi? Annem olmayacak. Randall'la evlenirken o yanımızda olmayacak. Orada olmayacak diye tekrarlayıp dururken zayıf iniltilerle ağlamaya başladı. David Angelini hiç de kırılgan değildi. Duygularını katı bir sabırsızlık ve zincirlenmiş öfke belirtileriyle açığa vuruyordu. Her açıdan bir polisle konuşacak olmaktan hakarete uğradığını düşünen bir adamdı bu. Whitney'in çalışma odasında Eve onunla karşılıklı otururken sorulara kısa ve kültürlü bir tavırla cevap veriyordu. Muhtemelen bunu ona yapan kişi, annemin içeri tıktığı bir manyak dedi. Mesleği onu şiddetle yüz yüze getirdi. Mesleğine karşı mıydınız? Neden sevdiğini asla anlayamadım. Neden ihtiyaç duyduğunu da. Elinde getirdiği bardağı kaldırdı ve içindekini içti. Ama mesleğine devam etti ve sonunda da bu yüzden öldü. Onu en son ne zaman gördünüz? 18 Mart'ta, doğum günümde. O zamandan beri kendisiyle hiç konuşmuş muydunuz? Ölümünden bir hafta kadar önce konuşmuştum. Sıradan bir telefon görüşmesi. En azından haftada bir birbirimizi arardık. Ruh hali nasıldı sizce? Fazla heyecanlı. Mirina'nın düğünü nedeniyle. Annem hiçbir şeyi yarım yapmazdı. Düğünün planlarını yaparken de en az işindeki kadar titiz ve dikkatliydi. Bunun beni etkilemesini umuyordu. Neyin? Düğün ateşinin. Annem savcı zırhının altında daima romantik bir kadındı. Doğru insanı bulup bir aile kurmamı çok istiyordu. Bense bunu Mirina ve Randy'ye bıraktığımı, bir süre daha işimle evli kalmak istediğimi söyledim. Angelini ihracatla yakından ilgiliydiniz. O halde finansal sorunların farkındasınızdır. David'in yüzü sertleşti. Sadece pürüzler Teğmen, sadece küçük sorunlar, fazlası değil. Elimdeki bilgilere göre küçük sorunlardan biraz daha fazlası söz konusu. Angelini sağlam ve güçlü bir firmadır. Sadece yeniden yapılandırılması gerekiyor, bazı değişiklikler. Bunlar da yapılıyor zaten. Zarif ve bakımlı parmaklarını havada sallarken altın yüzüğü parıldadı. Kilit noktalarındaki bazı kişiler hatalar yaptılar ve hatalar düzeltilebilir, düzeltilecek. Bunun annemin ölümüyle bir ilgisi yok. Konuyu bütün açılardan incelemek benim işimin gereği Bayan Celine. Annenizin serveti son derece büyük. Babanıza büyük bir miras kalacak, size de. David ayağa kalktı. Annemden söz ediyorsunuz. Eğer aileden birinin ona zarar verebileceğini düşünüyorsanız, kumandan Whitney, annemin katilini bulmak üzere birini görevlendirmek konusunda korkunç bir hata yapmış demektir. Bu sizin düşünceniz. Kumar oynuyor musunuz Bayan Celine? Size ne? David ayağa kalkmakta olduğundan Eve de onunla birlikte kalkıp yüzüne dik dik baktı. Bu basit bir soru. Evet, birçokları gibi ben de arada sırada kumar oynarım. Beni rahatlatır. Ne kadar borcunuz var? Bardağı tutan eli kasıldı. Annem böyle bir noktada avukatıma danışmamı önerirdi. Bu kesinlikle sizin hakkınız. Bay Angelini, sizi hiçbir şeyle suçlamıyorum. Annenizin öldürüldüğü gece Paris'te olduğunuzu kesin olarak biliyorum. Uçakların her saat başı Atlantik üzerinden uçtuklarının da kesin olarak farkındaydı. Net ve büyük bir resim görmek benim işimin gereği. Sorularıma cevap vermek zorunda değilsiniz elbette. Ama size sorduğum soruların cevabını küçük bir çabayla başka yerlerden de alabilirim. David Cevap vermeden önce dişlerini sıktı. 800 bin dolar, 3 aşağı 5 yukarı. Borcu ödemekte zorlanıyor musunuz? Ben ne bir dolandırıcıyım ne de yoksul biri Teğmen, dedi kestirip atarak. Kısa zaman içinde ödenebilir ve ödenecek. Anneniz bunu biliyor muydu? Teğmen, bir yeri çizildiğinde hemen ağlayarak annesine koşacak bir çocuk da değilim. Randall Slade'le birlikte kumar oynadınız mı hiç? Elbette. Kardeşim onaylamadığı için Randy bu hobisini bıraktı. Ama kendine ait borçları oluşturmadan önce değil. Babasınınkilere benzeyen gözlerindeki bakış buz gibi oldu. Bundan haberim yoktu. Bilseydim de onun işlerini sizinle tartışmazdım. Evet, tartışırdın diye düşündü Eve ama bu düşüncenin üzerinde durmadı. Ve birkaç yıl önce Sektör 38'de gerçekleşen olay. Orada mıydınız? Sektör 38 mi? Şimdi gerçekten şaşkın görünüyordu. Bir kumar uydusu. Ben genellikle Vegas 2'ye giderim ama orada bir kumarhaneye gittiğimi hatırlamıyorum. Ayrıca nasıl bir olaydan söz ettiğinizi de bilmiyorum. Rulet oynar mısınız? Hayır, o aptallar içindir. Randy onu çok sever, bense 21 oynarım. Randall Slade hiç de aptala benzemiyordu. Önüne çıkan herhangi bir şeyi hiç tereddüt etmeden ve zorlanmadan ezip geçecek biri gibi görünmüştü Eve. Ama aynı şekilde moda tasarımcısına da hiç benzemiyordu. Siyah takımı modaya uygun olarak örgüler ve düğmelerle süslenmiş, son derece sade bırakılmıştı. İri elleri ise bir sanatçınınkilerden ziyade el işçilerininkine benziyordu. Umarım uzun sürmez dedi emir vermeye alışkın bir ses tonuyla. Mirina yukarıda yatıyor, onu uzun süre yalnız bırakmak istemiyorum. Uzun sürmeyecek. İçinde 10 adet siyah ince sigara bulunan altın sigaralığı çıkardığında Eve itiraz etmedi. Teknik olarak itiraz edebilirdi ama adam sigarasını yakana kadar bekledi. Savcı Towers'la ilişkiniz ne ölçüdeydi? Arkadaşça, yakında kayınvalidem olacaktı. İkimiz de Mirina'yı çok seviyorduk. Sizi onaylıyor muydu? Aksine inanmak için herhangi bir nedenim yok. Angelini ihracatla çalışmaya başladıktan sonra kariyeriniz ciddi biçimde yükseldi. Doğru. Sigarasının hafif limon aromalı dumanını üfledi. Angelini'nin de benimle çalışmaktan büyük yarar gördüğünü düşünüyorum. Eve'in gri takımını inceledi. Kesim ve renk son derece uygunsuz görünüyor. New York'ta satışa sunulan ürünlerime bir göz atmanızı öneririm. Bunu hatırlarım, teşekkürler. Çekici kadınları sevimsiz giysiler içinde görmekten nefret ederim. Gülümsediğinde çekiciliği Eve'i şaşırttı. Daha çarpıcı renkler ve daha ince kesimler seçmelisiniz. Sizin beden ölçülerinize sahip bir hanıma böylesi çok yakışır. Birisi daha aynı öneriyi yaptı diye mırıldandı Rourke'u düşünerek. Çok zengin bir kadınla evlenmek üzeresiniz. Sevdiğim kadınla evleneceğim için mutluyum. Aynı zamanda çok zengin olması da mutlu bir tesadüf. Öyle. Ve para, ihtiyaç duyduğunuz bir şey. Hepimiz ihtiyaç duymuyor muyuz? Adamın tavrı son derece rahat, açık ve keyifliydi. Borçlarınız var Bay Slade. Ödeme sürecinde büyük sancılar yaratabilecek ölçüde büyük, göze batan borçlar. Doğru. Sigarasından bir nefes daha aldı. Kumar bağımlısıyım Teğmen. Tedavi görüyorum. Mirina'nın yardımı ve desteği sayesinde tedavi oluyorum. 2 ay 5 gündür hiç kumar oynamadım. Ruletti değil mi? Korkarım öyle. Peki borçlu olduğunuz miktar, düz hesap ne kadar? 500 bin. Peki ya nişanlınızın alacağı miras ne kadar? Muhtemelen yaklaşık 3 katı kadar. Krediye ya da nakite döndürülemeyecek hisse senetleri ve mülkleri de düşünürseniz daha da fazlası. Nişanlımın annesini öldürmek, ekonomik sorunlarımı çözmek için kesinlikle etkili bir yol olurdu. Düşünceli bir tavırla sigarasını kül tablasına bastırarak söndürdü. Ama atacağım imza da aynı sonucu doğuracaktı. Para uğrunda cinayet işlememe neden olacak kadar önemli değil benim için. Ama kumar yeterince önemliydi. Kumar, güzel bir kadın gibidir. Çekici, arzulanan, heyecan verici ve kaprisli. Onunla Mirina arasında bir seçim yapmam gerekiyordu. Mirina'yı kaybetmemek için yapmayacağım şey yoktur. Hiçbir şey mi? İmayı anladı ve başıyla onayladı. Hiçbir şey. Sektör 38'deki skandaldan haberi var mı? Yüzündeki kibirli ifade bir anda kayboldu. O olay yaklaşık 10 yıl önceydi. Mirina ile bir ilgisi yoktu. Hiçbir şeyle ilgisi yoktu. Ona söylemediniz. Onu tanımıyordum. Genç ve aptaldım. Hatamın bedelini de ödedim. Bay Slade, bana o hatayı nasıl yaptığınızı açıklasanıza. Bunun konuyla bir ilgisi yok. Hadi ama. Lanet olsun, hayatımın talihsiz bir gecesiydi sadece. Tek bir gece. Çok fazla içmiştim ve içkiyi kimyevi maddelerle karıştıracak kadar aptaldım. Kadın kendini öldürdü. Aşırı doz aldı, kanıtlanmıştı. İlginç diye düşündü Eve. Ama oradaydınız diye zorladı. Gözaltındaydım. Rulette ödeyebileceğimden fazlasını kaybetmiştim ve aramızda bir anlaşma yapmıştık. Size söyledim, çok gençtim. Kötü şansım için onu suçladım. Belki tehdit de ettim. Hatırlamıyorum. Evet, insanların önünde tartıştık. Bana vurdu ve ben de ona vurdum. Bundan gurur duymuyorum. Ama hatırladığım bu kadar. Hiçbir şey hatırlamıyor musunuz Bay Slade? İfademde o zaman söylediğim gibi sonrasında hatırladığım ilk şey pis küçük bir odada uyandığımdı. Yatakta ikimiz de çıplaktık ve kadın ölüydü. Akşamdan kalmaydım. Güvenlik içeri girdi. Sanırım onları ben aramış olmalıyım. Resim çektiler. Dava kapandıktan sonra resimlerin yok edileceği konusunda bana söz vermişlerdi ve beraat etmiştim. Kadını doğru dürüst tanımıyordum bile diye devam etti daha da heyecanlanarak. Onu bardan almıştım ya da öyle olduğunu sanıyorum. Avukatım kadının profesyonel ama lisansı olmayan bir fahişe olduğunu keşfetmişti. Randall gözlerini kapadı. Kısa sürmüş olsa bile benim lisansı olmayan bir fahişeyi öldürmekle suçlandığımı bilmesini ister miydim sizce? Hayır, dedi Eve sakince. Hiç sanmıyorum. Ve söylediğiniz gibi Bay Slade, onu kaybetmemek için yapmayacağınız hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey. Kumandanın çalışma odasından çıktığında Hammett kapıda bekliyordu. Teni daha solgun, yanakları daha çökük görünüyordu. Biraz konuşabileceğimizi umuyordum. Eve arkasındaki kapıyı işaret etti ve adamın içeri girmesine izin verdikten sonra kendisine katılarak kapıyı arkalarından kapadı. Bu senin için oldukça zor bir gün, George. Evet, çok zor. Sormak istedim, bilmeye ihtiyacım var. Herhangi yeni bir şey var mı? Herhangi bir şey? Soruşturma devam ediyor. Basından duyabileceğinin dışında sana bir şey söylemem mümkün değil. Fazlası olmalı. Sesi kontrol edemeyeceği biçimde yükseldi. Bir şey. Adam şüpheliler arasında olmasına karşın Eve ona acıdı. Yapılabilecek her şey yapılıyor. Marco'yla, çocuklarıyla ve hatta Randy ile konuştun. Yardımcı olabilecekleri bir şey ve sana söyledikleri herhangi bir şey varsa bilmeye hakkım var. Gergin mi? Diye düşündü Eve. Yoksa kederli mi? Hayır, dedi sakince. Bilmeye hakkın yok. Soruşturma sırasında elde edilen herhangi bir bilgiyi sana açıklayamam. Sevdiğim kadının öldürülmesinden söz ediyoruz burada. O anda daha fazla dayanamadı ve yüzü kıpkırmızı oldu. Evli olabilirdik. Evlenmeyi planlıyor muydunuz, George? Bunu konuşmuştuk. Hafifçe titreyen eliyle yüzünü sıvazladı. Bunu konuşmuştuk diye tekrarladı ve yüzünün rengi normale döndü. Daima hazırlanacak başka bir dava vardı. Sonuçta çok zamanımız olduğunu düşünüyorduk. Ellerini yumruk yaparak Eve'den uzaklaştı. Sana bağırdığım için özür dilerim. Kendime hakim olamadım. Sorun değil, George. Çok üzgünüm. O gitti. Bunu kırgın ve üzgün bir sesle söylemişti. O artık yok. George'u yalnız bırakmaktan başka yapabileceği bir şey yoktu. Kapıyı arkasından kapadı ve kasılan ensesini eliyle ovaladı. Dışarı çıkarken Finney'e işaret etti. Biraz araştırma yapmanı istiyorum dedi birlikte çıkarlarken. Eski bir dava, 10 yıl önce, sektör 38'deki kumar cehennemlerinden birinde. Ne buldun Dallas? Seks, skandal ve muhtemel intihar. Kaza. Vay canına, dedi Feeney düşünceli bir tavırla. Ben de bu gece televizyonda maç izlemeyi düşünüyordum. Bu da en az o kadar eğlenceli. Rourke'u yanındaki sarışını arabaya bindirirken izledi. Bir an tereddüt etti ama sonra onun yanından geçerek ilerledi. Tüyo için teşekkürler Rourke. Ne zaman isterseniz Teğmen. Feeney, diye ekledi Rourke ve başıyla selam verdikten sonra arabasına bindi. Hey, dedi Feeney araba uzaklaştıktan sonra. Sana gerçekten çok kızgın. Bana iyi göründü, dedi Eve ve sert bir çekişle arabasının kapısını açtı. Feeney güldü. Sen de ne biçim dedektifsin be ahbap? Sadece davayı incele Feeney. Olayda suçlanan kişi Randall Slade'ti. Kapısını çarparak kapadı ve gaza basıp uzaklaştı. 7. ayrımın sonu. Sayfa 117. Devamı 8. ayrımda.